Ayrım 15. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 270. Çok geçmeden gazeteler haberi iri manşetlerle şöyle verdiler. Canavar yakalandı. Haftalardan beri padişahın kızıyla Keloğlan'ın havasına bürünüp herkese heyecandan heyecana sürükleyen masal sanki kocaman bir buzdağıyla çarpışıp parçalandı. Yüzler asıldı, canlar sıkıldı, neşeler kaçtı. Ne diye masallardaki gibi bitmemişti. Böceğin gazeteyi Cevdet'e uzatan eli titriyordu. Kaşları çizilmişti. Meseleyi daha önce işten Cevdet de onun gibi yakalan canavarın nasıl yakalandığını balandıra balandıra anlatan, peri padişahına hak veren gazeteye kızıyordu. Keşke İstanbul'a atlasa, limandaki büyük vapurlardan birisine kapağı Amerika'ya atsaydı. Ne akılsız insandı yarabbi. Onun yerine kendi olmalıydı ki. Her akşam yemeklerini yedikten sonra gazetenin ilkin pehlivan, sonra öteki tefrikalarını yer yutar gibi okurlardı. Bugün gazeteyi almak gelmiyordu işlerinden. Yataklarına sessizce uzanmış, gözlerini tavana dikmişlerdi. Böceğin içine küllü renkte koyu bir ağırlık kaplamıştı. Dokunsalar ağlayacaktı. Cevdet ise o en küçük vesilelerle kendini hemencecik pipolu, kırmızı sakallı, güleç mavi gözlü, dost kaptanın vapurunda buluveren hayallerinden birine dalmış, pırıl pırıl güneş altında ağır, uslu yatan uçsuz bucaksız maviliğin ötesine gidişi yaşıyordu. Bir zamanlar Hasan'ın coğrafya kitabında resmini gördüğü New York limanına ağır ağır giriyordu vapur. Hürriyet anıtının yanında demirliyordu. Cevdet yolcularla birlikte vapurdan çıkıyor, elleri pantolon ceplerinde dalıyordu New York şehrine. İngilizce bilmemesi, cebinde paranın bulunmaması, nerede yatıp kalkacağı, karnınızı doyuracağı umurunda değildi. Umursanacak şeyler miydi bunlar? Kırmızı Eşarp Çetesi filminden kafasında kalan baş döndürücü kocaman apartmanların arasındaki caddenin kaldırımında hayran hayran yürüyor, sevinçten içi içine sığmıyordu. Apartmanlar, mağazalar, pırıl pırıl otomobiller, uzun boylu pembe yanaklı Amerikalılar. Amerika diyecek yatacak düşünür müydü hiç? Amerika demek bolluk demekti, her istediğin oluvermek demekti. Küçük bir gibi birden büyüyecekti o da. Geniş kenarlı şapkası, önden cepli daracık pantolonu, belinde tabancaları olacaktı. Hem kim bilir, belki de limana çıktıktan az sonra caddelerde dolaşırken yakın bir yerlerde serseri çocukların kıstırdığı terbiyeli bir çocuğun acı acı haykırışını işitecek, koşacaktı. Bu çocuk belki de bir milyoner, hatta milyarder yahut da koskocaman bir fabrikatörün üstüne titrediği sevgili oğluydu. Serseri çocukların yumruklarından kurtaracaktı. Bunu haber alan milyoner, bir zamanlar Kosya Şehzade başında gördükleri bir filmdeki gibi teşekkür üstüne teşekkür edecek, sonra da kasasından bir tomar para çıkarıp uzatacaktı. Almazdı. Hayır derdi. Sadece vazifemi yaptım. Adam şaşar kalırdı. Hayatında hiç böyle gözü gönlü tok çocuk görmemişti. Alnından öper, ismini sorardı. Söylerdi. Şaşardı gene. Yabancı. Hele Türk olduğunu öğrenince gözleri yaşarır. Atatürk çocuklarından da bundan başka türlüsü beklenemezdi zaten derdi. Belki de Atatürk'e telgraf çekerek durumu bildirir. Atatürk'ün mavi gözlerini yaşartırdı. İş buna da bitmezdi. Bütün gazeteler ondan bahseder, pospoz resimlerini basarlardı. Erol, Ayla, ötekiler kim bilir nasıl şaşar, nasıl imrenirlerdi. Aile bir zamanlar pis işportacı dediğine pişman olurdu herhalde. Ne düşünüyorsun gene? İşleri tatlı tatlı gülümsen gözlerini böceğe çevirdi. Hiç dedi. Böcek anlamıştı. Ne zaman Amerika üzerine bir şeyler düşünse, gözlerinin içi böyle güler, çatık kaşları böyle yumuşardı. Amerika mı? Gene Amerika mı? Ama evet Amerika. Her zaman. Geçen gün ustayla falan alıştım senin için. Niye? Hiç canım. Anlattı. Cerit dikkatli dinledikten sonra değil ustan, beni hiç kimse fikrimden caydıramaz dedi. Ve şu oradan çıkayım, biliyorum ben yapacağımı. Hiç umudu yoktu çıkacağına. Uzadıkça uzuyordu. Ama hiç beklemediği güneşi pırıl pırıl bir bahar sabahı sevinç haber geldi. Tahliye olacaktı. Böcekle falan çay içiyorlardı. Birden bir tokat yemiş gibi sarsıldı. İnanamadı ilkin. Sonra yerinden fırladı. Haberi getiren meydan çocuğun boynuna sarıldı. Sevinçten hüngür hüngür ağlamaya başladı. Böcek donmuş kalmıştı. Kireç kesilmiş yüzüyle bakıyor. Şaşkın şaşkın bakıyordu. Sonra da ağlamaya başladı. Cevdet yanına geldi. Boynuna sarıldı. Ama böcek susmuyor, susamıyordu. Ne diye onunla tanışmış, arkadaş olmuştu. Keşke tanışmasaydı, arkadaş olmasaydı. Seni her hafta ziyaret edeceğim kardeşim, sus. Kim bilir belki de bir af çıkar, sen de kurtulursun. O zaman ne yaparız biliyor musun? Böcek yaşlı gözlerle baktı, hiç umudu yoktu afta. Ne yaparız? Ne yapacaklarını henüz o da bilmiyordu ama olsun bir şeyler söylemeliydi. Varagoz dükkanı açarız. Varagoz dükkanı mı? Parayı nereden buluruz? Kolay, buluruz. Sen o zamana kadar burada olmazsın ki. Ya belki de Amerika'ya gidersin. Cevap vermedi. Koca pipolu, kırmızı sakallı kaptan, Amerika'ya doğru uzanan uçsuz bucaksız mavilik, New York limanı, baş döndürücü göz tırmalayanlar, milyoner çocuğu, Türkiye telgraf çeken milyoner, geniş kenarlı kovboy şapkası, uzun namlulu tabancalar, şu, bu, kafasından hızla karma karışık geçti. Doğru dedi. Giderim ama. Seni unutmam ki. Çok çok parayla gelirim. Sen de çıkmış olursun. Marangoz dükkanını. Böcek umutsuz da içini çekti. Konuşmadı. Birkaç saat sonra tahliye edildiği sıra hapishane kapısına yalnız Hasan, yalnız Kosti, yalnız Cevriye değil, Hasan'ın babası, Kosti'nin annesi, ablası, Cevriye'nin koca karısını da buldu. Hele Kosti'nin annesi hapisten çıkan kendi oğluymuş gibi içini çeke çeke ağlıyor, iyi görmeyen fersiz gözlerinden sevinç yaşları akıtıyordu. Ceylet hepsinin arasında dalgın dalgın yürüyor. İçine böcek, böceğin yaşlı gözleri, bükük boynu. Hep birlikte avukatın yazıhanesine gidildi. Tahliye sebebi öğrenildi. Babasının vaktiyle para çalan Adem'le Şehnaz yakalanmışlar. Gazetelerin günler sözünü ettiği canavar yok muydu? Cevdet sahi mi dedi? Şoför Adem miymiş ha? Evet, kadınla birlikte sürüklemiş. Soğuktan hasta olmuş kadın. Zatürre, hastaneye yatırmış hükümet. Cevdet oradakilerin sormaya hazırlandıklarını sordu. İyi ama gazeteler Adem'le Şehnaz diye yazmıyorlardı ki. Veli ile Emine değil mi? Kadının ismi Emine Şehnaz'mış. Adem'e gelince o da bir zavallıyı öldürüp nüfus kağıdını kullanmış uzun zaman. Sonra Cevdet'in bundan böyle ne yapacağı, nerede kimin yanına kalacak görüşüldü. Hasan avukata baktı. Avukat, istersen dedi bizde kal. Bizim çocuğumuz olursun. Okumak istersen de... Cevdet'in kaşları isteksizce çatıldı. Gözlerinin önüneymişti. İstemiyorsun galiba. Seni evlatlık yahut hizmetçilik yerine koyacak değiliz yavrum. Kendi çocuğumuzdan, öz çocuğumuzdan farkın olmayacak. Mamafih gene de sen bilirsin. Düşün taşın. Hasan'ın babası söze karıştı. Bence en doğrusu beyefendinin yanında kalma. Avukat değil mi ya? Okumak istersin, okursun. İstemezsen yok ben sanat öğrenmek istiyorum dersen sanata devam edersin. Kostyanlısı ablasının arasında gözleri Cevdet'i dikili merakla bekliyordu. İnşallah kabullenmez avukatın yanına. Annesi yalvarır yakarır onlarda kalmasını sağlamaya çalışırdı. Ne iyi olurdu. Gerçi şimdi iş borçsuzluk yapmıyor. Tahte kalede dükkanı çalışıyordu ama olsun. Yine de pazarı vardı İstanbul'u. Sabahleyin erkenden çıkar maçları hatta konserlere giderlerdi. Beyoğlu'ndaki büyük sinemaların birinde Avrupa'dan gelen siyah elbiseli, şık, zarif, virtüözlerin keman, piyano konserleri verdiklerini işitmiş. Hatta birinde sinema kapısında otomobilden inen adamı görmüştü. Sırtında geniş, siyah bir pelerin iki sıra dizilmiş şık, zarif kadınları, yakışıklı erkekleri başta selamlayarak sinemaya girmişti. Onun gibi olmayı öyle isterdi ki. Cevdet sadece önüne bakıyor, ne evet diyor, ne de hayır. Koç da anlamıştı. İstemiyordu. İstemiyor. İstemediğini açık açık söylemekten çekiniyordu. Sonra hep beraber kalkıldı. Avukatın yazıhanesinden çıkıldı. Pırıl pırıl güneş ortalığı kavramıştı. Hasan'ın babasıyla Cevri'nin hamilesinde ayrıldılar. Kostilere gelindi. Güle söyle öyle mi yenildi. Kostilerin annesiyle ablası da işlerini başına dönüp yalnız kalınca konuşmaya başlandı. Hasan avukatın teklifini beğenmedin galiba dedi. Cevdet sinirli sinirli boş ver dedi. Niye? Kendi çocuğumuz, öç çocuğumuz falana boş ver. Onları öyle tutsalar bile komşular, avukatın akrabası, karısının kısmı, akrabası, ahbabı falan. Kim bu çocuk demezler mi? Ne cevap verecekler? Hapisten çıktı yanımıza aldık. Kimler yana alınır? Beslemeler, hizmetçiler, evlatlıklar. Niye ama adam seni sözünü kesti. İstediği kadar hizmetçi yerine koymak istemesin. Çok tuhafsın. Hayrete baklı. Ben mi? Niçin? Bırak şimdi niçini. Yapmak istediğini daha sonra düşünmeyecekler miydi? Hiç olmazsa hele bize gidelim. Bunu sonra düşünürüz. Demesini beklerdi. Zaten eski Hasan değildi. Çocuk coşkunluğunun yerine bir durgunluk, bir hesaplılık gelmişti. Bana kalırsa sen de benim gibi çalış. Nerede? Fabrikada mı? Ancak o zaman birlikte kalabileceğiz. Babam dedi ki. Babasının dediklerini uzun uzun anlatan Hasan'ı hiç sözünü kesmeden dinledi. Babasının koyduğu şartı öğrenmişti. Kim bilir belki de babanın oğlu değil ya, sana ne? Koy ver yakasını nereye giderse gitsin. Evine yabancı istemiyorum demişti. Hala fabrikada çalışması için diller döken arkadaşına sertçe baktı. Hasan sordu. Niçin? O mu sildi? Öyle işte. O kadar da boş verdi. Verdim. İş borsacılık yapacağım belki yine. Peki ama fabrikada niçin çalışmak istemiyorsun? Fena mı fabrika? Bilmem ama canım istemiyor. Ne avukatın yanında hizmetçilik ne de fabrikada çalışmak. Fabrikada çalışmak senin çenceli hizmetçilik mi yoksa? Yo onun için değil. Ya? Kostya'ya döndü. Eskisi gibi gene iş borsacılık yaparız değil mi? Kostya gülmekle yetindi. Hasan birden boğulacak kadar öfkelenerek fıkırızı kesildi. Bu kayıtsızlığı mı bekliyordu ondan? Hemen peki diyeceğini, hatta birlikte çalışacaklarını sevineceğini, boyuna sarılıp yanından öpeceğini sanırdı. O da onu değişik bulmuştu. Kalktı, elini soğukça uzattı. Öğleden sonra işe gideceğim, bana müsaade. Israr etmediler, kapıya kadar yolcu ettiler. Hasan çıkmadan önce Cevdet'e tekrar baktı. Başın sıkışır yahut benimle çalışmak istersen, Cevdet sözünü keserek tamamladı, seni bulurum. Beni yalnız iş ve başın sıkışır zamanda mı bulacaksın? Boynuna sarıldı. Yok canım, ama dalladan olmuşsun. Her zaman arayacağım. Her zaman değil, çünkü bulamazsın. Cumartesi günleri öğleden sonra bir de pazarları. İyi ya. Hala hınçlı çıktı gitti. Üç eski arkadaş yalnız kalmışlardı. Cevriye sana kızlar Cevdet abi dedi. Cevdet de Kosti'de farkındaydılar. Cevdet ne yapayım? Kosti'ye çalışmak daha hoşuma gidiyor. Kosti kollarını açtı kucakladı. Benim de ama ben de çalışıyorum. Nerede? Tahtakale'deki dükkancıda. Hani iş portalarımıza mal alırdık. Orada mı? Boş ver. Önümüz yaz oğlum. Geçen yaz gibi. Kosti heyecanlandı. Köprü altında karnımızı doyurur. Top oynar denize girer sinemaya gideriz ha. Kosti'nin niyeti değişiyordu. O sırada içeri annesi gelip meseleye ilgilenmeseydi belki de Cihar 3 gündür yanına çalıştığı adamı boş verirdi. Annesi işe karıştı. Suçsuz yere uzun zaman hapisi yattı. Ona çok acıdı halde. Orada dolaşmasını gene de istemiyordu. Kosti'nin yanında yetişkin bir insan gibi ağır basıyor. Oğlunun canının istediği yöne kolayca sürüklüyordu. Düşünceli, içinden pazarlık bir hali vardı. Tatlılıkta sen yine eskisi gibi işbozluk yap yavrum dedi. Kosya dükkanı çalışsın, hatta senle çalışmalısın. Cevdet'in neşesi bir anda uçtu. Kadının maksadını sezmişti. Buz kesildi. Kosya'nın bin dereden bir su getiren annesini dinler, ona hak verir göründüğü halde müthiş soğumuştu. Artık ne Kosya, ne annesi, ne de ablası. Kim bilir, belki de zararlı sayıyorlardı. Benim işbor tutuyor değil mi? Kadın tabii evladım dedi. Olduğu gibi kaldırıp sakladım. Dur getireyim. Gitti getirdi. Gerçekten de o gün gibi duruyordu. Her şey en son bıraktı haliyle. Aklına bir şey gelmesin yavrum. Kosya'nın ayağının bağlanmasını istiyordum da onun için. Yoksa seni de evladım gibi severim. Mırıldağında eksik olmayın. Sen de dolaşıcına bir yere bağlansan olmaz mı? Nereye? Mesela Hazan'ın fabrikasına. Vallahi şimdilik iş borsacılık yapacağım. İleride belki düşünürüm. Kosya bak. İş borsacılığından bir haftada kazandığını şimdi 2 günde alıyor. Adam çok iyi. Bir zaman sonra yemiyesini arttıracak. İçini kemiren, güçleştiğini zannettiren bir aşağılık duygusu içindeydi. Yavaş yavaş mahvolduğunu sanmaya başlayarak kalktı. Kadın nereye dedi? Gidiyorum. Nereye ama? Çevreye mahalleye gideceğiz azıcık. Akşama geleceksin değil mi? Gelmeye çalışırım. Araya Kosya girdi. Darıldın mı yoksa? Ben mi? Bundan sonra bize kalacaksın haberin olsun. Akşama mutlaka beklerim. Gelirim gelirim. Yalnız bilmiyorum belki de mahalleli. Canım yarın gelirsin oldu mu? İyi ya. Ben de işe gideyim bari. Ellerini sıkıp Cevriye ile birlikte evden kaçar gibi çıktılar. Yolda Cevriye elini tuttu. Bunlarda da iş yok. Değil mi Cevdet abi? Yarısına parmak basılmıştı. Yok diye bağırdı. Hiç kimseyle iş yok. Hiç kimseyle oturamam. Hiç kimseyle arkadaşlık edemem ben. Benim ne? Bilmiyorum. Boyuna Kosya'dan aldığı iş borta öfke içindeydi. Hasan'ın avukata boş verdiği için kızdığını sanıyordu. Kosya'ya gelince Cevriye memnundu. Cevdet abinin Kosya'larda yatmayacağını anlamıştı. Herhalde kendilerine kalmayı isterdi. Hiç kimse bana kafa dengi olamaz. Cevriye telaşla sordu. Ben şöyle bir baktı. Sen de dedi. Niye Cevdet abi? Durdu. Kızın gözlerinin içine bakarak benim öldüğüm yerde ölebilir misin? Küçük kız tereddütsüz ölebilirim dedi. Hamilden vız gelir. Ben cehennemin dibine de gitsem gelir misin? Tabii. Birden yüzü yumuşadı. Gülümsedi hatta. Yaşa. Hapishanede zaten bu işlerin böyle olacağını kestirmiştim. Herkes bana karşı. Bir sen değil. Aferin sana. Göreceksin. Günün birine güzel Nelly olacaksın. Ben de Aslan Thompson. Başına kovboy şapkası, belimde çifte tabanca. Dalacağım meyhaneye. Tak. Boynu mendili haydutları bir katacağım önüme. Doğru senin evine getireceğim. Sen balkonda olacaksın o sıra. Beni alkışlayacaksın. Cevriye el çırptı. Yaşasın. Hanımefendi olacağım değil mi? Tabii. Sırtıma nasıl elbise olacak? Burada bütün Türkiye'de hiç kimsenin giyemeyeceği kadar pahalı, güzel, ipekten mavi bir elbise. Beni eline selamlayacaksın. Ben de seni başında. Benden başkasına gülmeyeceksin değil mi? Gülmeyeceğim. Başkasına selamlamayacaksın. Selamlamayacağım. Otomobilimiz olacak. Dolu paramız. Türkiye'ye geleceğiz. Ne polisler ne de başkaları. Hiç kimse kafa tutamayacak bizi. Tutarsa pişman edeceğiz. Nasıl? Nasılını bana bırak. Dolu parayla geleceğiz. Bana iyilik edenlere çok para vereceğim. Sonra biliyor musun ne yapacağım? Ne yapacaksın? Benim avukatı bulacağım. Tabii tanımayacak beni. Eller yukarı diyeceğim. Şaşıracak. Başlayacak yalvarmaya. Sökül paraları diyeceğim. Titreyerek sökülecek. Yazık değil mi be Cevdet abi? Mahsustan bir aptal. Sonra sökülecek paraları. Bir kahkaha atacağım. Diyeceğim ki beni tanıdın mı? Sultanahmet Parkı'na girdiler. Tahta sıralardan birine yan yana otururlar. Cevdet hapishanede aylardır Amerika üzerine kurduğu hayalleri uzun uzun anlattı. Cevriye dinliyordu. Hep dinliyordu. Kendini iyice kaptırmıştı. Cevdet'in eli küçücük avucunda terlemişti. Çevre umurlarında değildi. Ayak uçlarında dolaşan güvercinleri bile görmüyorlardı. Uçsuz bucaksız maviliklerde Amerika doğru yol alan vapurdaydılar. Kırmızı sakallı, mavi gözlü, pipolu kaptanın vapurunda. Karşıda gök tırmalayanlarıyla New York şehri hürriyet anıtı. Anıtın yakınında demirleyen vapurlardan el ele çıkıyorlar. Gök tırmalayanların iki sıra uzandığı caddelerde hayranlıkla dolaşırken bir çocuğun acıcı haykırışını işitiyor. Güzel yüzlü çocuğu serseri çocukların elinden kurtarıyor, babasına götürüyorlar. Çocuk her şeyi anlatıyor. Adam sevinçten çıldırarak boyunlarına sarılıyor, öpüyor. Sonra Türk olduklarını öğrenince Cevdet içini çekti. Ben Türk değilim ki abi. Niçin? Bilmem. Çingeneyim ben. Türk olmak istemez misin? İsterim ama herkes bana çingene diyor. Çingeneler insan değil mi? Tabii insan. Ben Türk olmak istiyorum. Saçmalama, pek aradığı Türksün işte. Dünyadaki bütün insanlar Türk olmak isteseler olabilirler mi? Olabilirler ama Türkler de başka milletler gibi insan değil mi? Sonra Cevdet abi, sonra. Çocuğun babası Atatürk'e telgraf çekmişti. Çekmişti ama ya böyle bir çocuğu rastlamazsak? Aptallık etme. Amerika'da yumruklanan, soyulan, acı acı haykıran insanlara sık sık rastlanılır. Kalktılar. Parktan ağır ağır çıktılar. Bir tramvay atlayıp Fatih'e geldiler. Ortalık hızla kararıyordu. Arka sokaklardan mahalleye indikleri zaman ortalık iyice kararmıştı. Feride konağın önünde durdular. Cevdet konağa uzun uzun baktı. Sonra yaklaştı. Pembe duvarda artık ne babasının oval gözlüklü resmi ne de altında boynuz yazısı vardı. Yoktu ama varmış gibi hayalledi. Hayaller hayalleri kovalamaya başladı. Erol'la kavgaları, babasının öfkeyle gelip haksız yere saçlarından yakalayıp yerden yere çarpışı, karakolluk oluşları, Erol'un babası, iyi kaptı komiser, eve gelişi, babasının kovuşu. Gözleri doldu. Pembe duvarın önüne çömeldi, başını avuçları içine alarak kıçkırmaya başladı. Oval gözüyle babası içinde belirmişti, gülümsüyordu. Bana kafa tutardın, beni zaman zaman ters çağırdın. Şimdi ben yokum artık. Nasıl, rahat mısın? Beni, anneni arıyor musun? Eskiden, ta eskiden olduğunca, perili konağın paslı kiremitleri gerisinde kıpkırmızı, yüz yuvarlak bir ay doğuyordu. Ne Cevdet ne de Cevriye farkındaydılar. Cevri yana çömelmişti Cevdet'in. Başını onun gibi avuçlar içine almıştı. Sonra kalktılar. Perili konağın yanından bayıra inip Cevriyelere geldiler. Koca karı Cevdet'i de beraber görünce kızdı ama sesini çıkarmadı. Torununa hınçla baktı. Kız bu bakışın ne demek istediğini anladıysa da aldırmadı. Yakında basıp gideceklerdi Amerikanlar nasıl olsa. Koca karı Cevdet'i içeri buyur ettikten sonra kızı bir kenara çekerek sordu. Niye peşine taktın bu oğlanı kafir? Cevri hamilesiyle boynuna sarıldı. Buruşuk yanaklarını öptü ama kadın tavlamadı. Hep bizde mi kalacak yani? Yok canım, birkaç gün. Birkaç gün ne olur bir hamile, ne çıkar sanki? Sonra ne olacak, nerede kalacak, ne bileyim ben. Deli kız, ah deli kız, serseri kız. Yok yatağımız, yorganımız hem de. Nerede yatıracağız onu, düşünmezsin hiç. Yeniden boynuna sarıldı. Nerede olsa yatar be hamile, düşünmesen. Cerit abi gibi var mı be? Yatar ama korkarım kazık kakar burada. Aldırma be hamile, sen benim şeker hamilemsin. Seni dünyalar kadar seviyorum. Bundan sonra ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Dudaklarımı boyayacağım, yüksek topuklu giyeceğim. Direneceğim be. Sana dolu para getireceğim. Hiç merak etme sen. Kapıdan vuran fenerin sarı ışığında koca karının yüzü memnunlukla gülümsüyordu. Göreceğiz dedi. Göreceğiz köpek kız. Gene boynuna sarıldı hamilesinin. Öptü. Cevdet bütün bu fısıldaları konuşanları işitmiş. İş portasını alıp kalkmıştı. Cevri içeri girip de onu öyle görünce şaştı. Neden oturmasın be Cevdet abi? Ne için bırakmasın iş borsanı? Gideceğim. Nereye? Bilmiyorum. Olmadı deli be Cevdet abi. Ne için gideceksin? Hamilen beni istemiyor. Kız sarsıldı. Demek duymuştu konuşulanları. Cevdet kızın şaşkınlığına faydalanarak odadan çıktı. Bir kıyıda bir takım işlerle uğraşan koca karıya dikkat bile etmeden avluya geçti. Kapıdan sıvıştı. Perili konağın ardında az önce kıpkırmızı, yüz yuvarlak doğan ay, bol yıldızlı, berrak gökte hızla yükselmişti. Ortalık ışıl ışıldı. Boynunda iş borta, bayırı ağır ağır tırmandı. Perili konağın yanına gelince az gerisinde karaltıyı fark etti. Cevriye'ydi, arkasından geliyordu. Öyle bir utanç içindeydi ki, durdular. Cevdet sordu, niçin geliyorsun? Kız ağlıyordu. Geleceğim dedi, seninle geleceğim, istersen git cehenneme. Hayır, hayır, eve dön şimdi, yarın görüşürüz. Var benim suçum, söyle be Cevdet abi. Hayır, senin suçun yok. Peki nerede yatacaksın şimdi? Attı, kos derdi. İnanayım mı? İnan. Yemin et ben sizi gitmeyeceğine, unutmuştu. Nereye? Amerika'ya. Hoşça giderek güldü. Gitmem kız, korkma, sensiz gitmem. Birlikte gidelim, kaçalım. Hele yarın olsun da. Kıza emniyet vermek için mahallenin alt başına kadar birlikte yürüdüler. Kız ayrılıp evine döndükten sonra o da döndü. Geceyi nerede geçireceğini biliyordu. Mahalle kahvesinin önünden geçerken durdu. Geceleri hava yönü soğuk olduğu için pencereleri açmamışlardı. Camlarda kımıldayan insan gölgelerine uzun uzun baktı. Buğulu camlar gölgelerin saatlerini tanımasına imkan vermiyordu. Perili konağa geldi. Gece orada geçirecekti. Korkmuyordu. Çocukluğundan beri korkmamıştı oradan. Ne kefenleriyle hortladığı söylenen cadılar, ne de kara böcek sürüleriyle çıyanlar, akrepler, kırk ayaklar. Annesinin koynunda, ona sımsıkı sarılarak dinlediği perili konak masallarını nasıl unuturdu? Bu konakta çocukluğunu beslemiş, kavurucu yaz günlerinde bu konağın gölgesine sığınmıştı. Şimdi hiç kimseden göremeyeceği insanlı bir yakınlık kollarını açmış, gel yavrum, bana gel. Ben ötekiler gibi burunlamam seni. Ben de istediğin kadar kalabilirsin. Ben de bir annenim. Başını kaldırdı, uzun uzun baktı. Camsız, çerçevesiz pencereleri, uyumuşa benzeyen kapısıyla geceye karanlık karanlık bakıyordu. Ağır ağır yürüdü. 15. ayrımın sonu, sayfa 285.